Ayrım 8. Sakatlık Çalışmaları. Sayfa 81. Bölüm 4. Teoride Sakatlık. Toplumsal İnşacılıktan Bedenin Yeni Gerçekçiliğine. Tobin Sabers. Dünya mitolojisi denen aynalı odada Medusa'nın kız kardeşleri olan 3 Greia eden, Gorgonların mağarasını koruyan tek gözlü ve tek dişli tanrıçalar. Greia'lar bir göz ve bir dişi aralarında paylaşıyorlardı. Çevirenin notu. Daha korkunç ve rahatsız edici görüntüye sahip kimse yoktur. Onların korkunçluğu bakanın kanını dondurur. Tek bir göze ve 6 boş göz çukuruna sahip olan 3 cadı, etraflarındaki dünyayı görebilmek için tek bir göz küresini paylaşır, aç gözlüce bir elden bir diğerine aktarırlar. Greia'ların tek göz küresi bir göz çukurundan diğerine geçerken kör müdür? Yoksa elden ele aktarılırken dünyaya dimdik bakmaya devam mı eder? Eğer öyleyse göz, sakat bedenin deneyimini anlatan bir metafordan daha fazlasıdır. Göz onun gerçekliğidir. Dolayısıyla bize gerçekliğin inşası hakkında bir şey söylemelidir. El, Greia için görmenin çukurudur. Tıpkı diğer tüm kör kişilerde olduğu gibi. Yalnızca körler böyle yaşamazlar. Tüm sakat bedenler bu dil karışıklığını ve göz, el ve bedenin diğer kısımlarıyla ilgili karışıklığı yaratırlar. Sağırlar için el konuşmanın ağzıdır, göz de kulağıdır. Sağır eller konuşur, sağır gözler dinler. Sakatlık bedenin temsilini bir karşı çıkış sergiler. Bu sık söylenen bir şeydir. Bu ifade genellikle sakat bedenin tüm bedenlerin toplumsal olarak inşa edildiğini, toplumsal tutumların ve kurumların bedenin gerçekliğinin temsilini biyolojik olgudan çok daha fazla belirlediğine dair içgörüler sunduğu anlamına gelir. Örneğin, özellikle Amerikan çalışmalarında sakat kişilerin otobiyografileri hakkındaki son dönem spekülasyonların arkasında bu içgörü yatar. Amerikan Quarterly'nin Haziran 2000 sayısında ima edildiği üzere otobiyografi her zaman kısmen otoetnografyadır. American Quarterly'de Thomas Kuzer'ın yayını hazırladığı bu özel forum, sakatlığın otobiyografi türünün etkisini tartışmak üzere sakatlık çalışmalarındaki en önemli simalardan bazılarını bir araya getirir. Farklı olmakla beraber argümanlar genellikle iki önemli hususu vurgular. Bir yandan kültür sakatlığı yaratır ama otobiyografi de bu kültürel süreçlere içgörü sağlar. Diğer yandan sakatlıkları olan otobiyografi yazarlarının ve sanatçıların sakatlık icrası genellikle sakat beden hakkındaki basmakalıp görüşlere meydan okuyan tarzda olur. Otobiyografi, salt bireysel yaşama odaklanmaktan uzaklaşıp bireyin içine kök saldığı kültürü inceleme olanağı sağlar ve özellikle de sakatlık söz konusu olduğunda toplumsal temsillerin sakat bedenin doğasını ve ona bağlı öz bilgi, yani kendini bilme biçimlerini ne denli çarpıcı şekilde belirlediğini teşhir edecek güce sahiptir. Dahası, toplumsal inşa modelinin açıklayıcı gücüne dair inandırıcı bir örnek sunar. Temsilin bedeni yönettiği fikri, elbette başta toplumsal cinsiyet incelemelerinde olmak üzere kültür kuramı ve eleştirel kuram üzerinde muazzam bir etkide bulunmuştur. Kadın hareketi, yorum kuramını, dişil biçiminin, baskı inşalarının daha evrensel olarak tanındığı noktaya kadar radikalleştirdi. Gay ve lezbiyen eylemcilerin yakın dönemdeki çalışmaları, heteroseksüel modellerin, erotik bedenin fiziksel yapısını normatif olmayan cinsellikleri dışlayacak şekilde nasıl oluşturduğunu saptamışlardır. Sakatlık çalışmaları bu kuramlardan birçoğunu sahiplenmiştir. Zira sakatlığın tıbbi modelini güçlü bir alternatif sunarlar. Sakatlık çalışmaları, toplumsal cinsiyetli ve cinsiyetli beden hakkındaki mevcut kuramlara kayda değer düzeltmeler sunabilecek konuda da olabilirler. Çalışmalardan bazıları hali hazırda başlamıştır. Örneğin, bakınız Tom Shakespeare, Cat Gillespie-Sells ve Dominic Davies. Tıbbi model, sakatlığı münhasıran tekil bedenlere yerleştirir ve hastayı rahatsız ya da kusurlu diye yalıtarak bu bedenleri belli bir tedaviyle iyileştirmeye çalışır. Toplumsal inşacılık ise sakatlığı bazı bedenlere düşmanken bazı bedenlere düşman olmayan bir çevrenin sonucu olarak görmeyi mümkün kılar ve tıptan ziyade sosyal adaletle ilerlemeleri gerekli kılar. Bedenin toplumsal olarak inşa edildiği iç görüşü sayesinde artık fiziksel görünüş ve yeteneğe dayalı ön yargıları meşrulaştırmak daha zordur. Bu da genel olarak insanlar hakkında daha esnek bir tanımı mümkün kılar. Fakat benim aklımda olan, belki de elimde olan demeliyim, başka tür bir içgörüdür. Sakat beden, temsil sürecinin kendisini değiştirir. Kör eller, eski tanıdıkların yüzlerini zihninde canlandırır. Sağır gözler, kamu televizyonunu dinler. Diller, evdeki anne ve babaya 10 parmak daktiloda mektup yazar. Ayaklar, kahvaltıda bulaşıklarını yıkar. Ağızlar, imza atar. Bu kısa liste, ucube gösterilerinden gündelik hayata ait olana ve metaforik olana kadar sakat bedenin temsiliyle alakalı bir dolu mit ve gerçekliğin yalnızca bir kısmıdır ve farklı bedenlerin dili nasıl dönüştürdüğü hakkında düşünmek için bir ısınma türü işlevi görebilir. Bedenlerin temsil sürecini nasıl etkilediğine dair özgür ve kışkırtıcı bir örnek, transgender ve interseks eylemcilerinin son dönem çalışmalarında bulunabilir. Bu kuramcılar arasında hermafroditler için kabul gören terim intersekstir. David Valentine ve Ricky Ann Wilkinson savunduğu gibi interseks bedenler mevcut kategorilerin temeline meydan okurlar, kafa karıştırıcı görünen ama biyolojilerini daha kesin bir şekilde temsil eden yeni dillere ihtiyaç duyarlar. Örneğin İngilizce'de onun sıfatının erkek ve kadın şekli olan his ve her yerine her kullanılır. Dildeki diğer yeni örnekler, iki transgender eylemcinin e-posta imzalarında karşımıza çıkar. Benim gibi leziz bilişleri gerçekten beğenen, sizin şu kukulu ortalama heteroseksüel beyaz adamınız ve çükünü geri isteyen, klitoral resesyonlu, vajinoplastili beyaz bir adamla interseks'e giren ortalama macho lezbiyenimiz. 1997, sayfa 218. Farklı bedenler yeni temsil tarzları gerektirir ve onu yaratırlar. Sakatlık çalışmalarının bu içgörüyü ciddiye alması ne anlama gelecektir? Bunu yaparsa bildiğimiz beden kuramını değiştirebilir mi? Toplumsal inşacılık. Ellerimizi acı veren bir şeyin üzerine koymuşuz gibi bulunduğumuz yerden bir adım geri çekilelim ve söylem nesnelerini alışıldık düşünce masasında yeniden düzenleyelim. Toplumsal inşacılık adı verilen bir beden kuramımız var. Zayıf ve güçlü yanları var ama doğruluğu ve kuramsal gücü günümüz akademik sahnesinde neredeyse sorgulanmaz. Zayıf anlamıyla toplumdaki egemen fikirlerin, tutumların ve adetlerin beden algılayışını etkilediğini varsayar. Örneğin, ırkçı bir toplumda siyah kişiler aynaya baktıklarında kendilerini rahatsız hissedebilirlerken, sağlam, ableist bir toplumda sakatlıkları olan kişilere daha fazla erişim olanağı sağlamak için medeni haklar yasaları geçirmek gereksiz görülür. Zira egemen mit, normal topluma girmeyi ne anladıkları ne de arzuladıkları açıklamasını sunar. Zayıf anlamıyla toplumsal inşacılık, insanların kendilerinden farklı bireyleri nasıl kurbanlaştırdıkları hakkında sağduyulu bir düşünme biçimi geliştirmeye çalışır. Bu demek değildir ki bu sağduyulu yaklaşım sakatlığı olan her insanın uzun uzadıya açıklayacağı gibi çok yaygındır. İnsanlar biri kendilerinden farklıysa bunu kolaylıkla algılarlar ama algılarının şiddetini nadiren kabul ederler. Zayıf inşacılığın aksine güçlü inşacılık versiyonu cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk ve sağlamlık önyargılarını açıklamak için İnsan cehaletinden ya da yanlış anlamadan dem vurmak yerine temsilin kendisini asli bir ideolojik güç olarak tarif eden dilsel bir modele yaslanır. Güçlü inşacılığa göre beden hiçbir şekilde kendi temsilini belirlemez çünkü gösterge anlamlandırma hiyerarşisinde bedenden önce gelir. Aslında toplumsal inşacılığa göre siyasal ideolojiler ve kültürel değerler otoritelerini beden gibi doğal nesnelerden aldıklarında en fazla iktidara sahiptirler. Michael Foucault, biyo iktidarı her insan öznenin maddiliğini oluşturan güç olarak tanımlamıştı. Bu güç insan özneleri bir tabi kılma süreci yoluyla biçimlendirir, sağlama alır ve normalleştirir. Cinselliğin tarihi sayfa 140, 141, 143, 144. Biyo iktidar tekniklerinin hepsi istatistikler, demografiler, öjeni, tıbbileştirme, kısırlaştırma, sakatlık çalışmalarına mensup araştırmacıların aşina oldukları şeylerdir. Bu teknikler modern devlette bilgi ile iktidar arasındaki siyasal ittifakı kurarlar ama biyo iktidar bir iki kurumun kontrol ettiği bir siyasal güçten ibaret değildir. Biyo iktidar Foucault açısından insan öznelerinin bedenlerinin maddiliğini nasıl deneyimlediklerini belirler. Temsil olarak tabi hale gelmeden önce insan öznesinin bedeni yoktur. Keza insan öznesi diye bir şey de yoktur. Bedenler İlkin temsil düzeninin kendisi tarafından, ikincisi bu düzene bağlı tüm toplumsal ideolojiler tarafından sürdürülen dilsel etkilerdir. Eğer sakat kişiler açısından bedenlerin önemli olduğu doğruysa, toplumsal inşanın sınırları hakkında uzun uzadıya düşünmek yararlı olabilir. Örneğin Judith Butler, yakın dönemde inşacılığın maddi bedenleri anlama görevi için yetersiz olduğu görüşünü ortaya atmıştır. Butler, 1993, sayfa 11. Butler, acı içindeki bedenleri ve iğrenç, abject bedenleri fizikselliğin temsilini yeniden düşünmek için kaynaklı olarak yalıtma eğilimindedir. Öznelerin oluşturmasını sağlayan dışlayıcı matris, aynı süreçte iğrenç bedenler alanının üretilmesini gerektirir. Bu bedenler henüz özne olmayıp özne alanının kurucu dışarısını oluşturur. AG'ye sayfa 3. Butler'a göre iğrenç varlıkların toplumsal normlarla bütünleştirilemeyecek bedenleri ve arzuları vardır. Dolayısıyla makul ile makul olmayan arasındaki sınırda yer alırlar ve ana akım toplum yararına bu sınırı işaretlerler. Kısacası sakat kişiler, Foucault'un disiplin edicilik kavramı çerçevesinde henüz özne değildir. Onların bedenleri toplumun ideolojik güçleri tarafından kontrol edilemeyen bir gerçeklik parçacığı olarak gözükür. Butler adeta normal dünyanın kisvesi altında fena burkulmuş bir ayak bileğini görür gibi olur ve bu sakatlık vizyonu tabi kılmaya direnmek için bir araç sağlar. Sakat bedenler Rosemary Garland Thompson'ın ucube gösterisi adını verdiği şeyi temsil etmeye başlar. Sakatlık, farklı olanın etiye kemiğe bürünmüş şeklidir diye yazar Thompson. Normalleşmeyi, nötrleşmeyi ya da türdeşleşmeyi reddeder. Thompson, 1997, sayfa 23. Sakatlık toplumsal kodların ve normların bedenlere dayattıkları kısıtlamaları çok güçlü bir şekilde teşhir eder. Tekerlekli sandalye kullananlardan oluşan bir toplumda merdivenler olmazdı. Yaşadığımız toplumun her alanında merdivenlerin olması, mimarlarımızın çoğunun erişim olanağı hakkında ciddi ciddi düşünmeyen sağlam bedenli kişiler olduğunun bir işaretidir. Bu anlamda sakatlık çok açıktır ki toplumsal olarak inşa edilmiş bir şey olarak görünür. Aslında sakatlığı münhasıran toplumsal tasarım ile bazı insan bedenleri arasında kötü bir eşleşmenin ürünü olarak görmek çekicidir. Zira durum çoğu zaman böyledir. Fakat sakatlık toplumsal inşa kuramını sorun da çıkartabilir. Sakatlık araştırmacıları ısrarla güçlü inşacılığın ya sakat kişilerin yüzleştikleri güç, fiziksel gerçeklikleri açıklamayı başaramadığı ya da bedenlerini onlar için geleneksel, konformist ve tanınmaz şekillerde sunduğunu söylemeye başlamışlardır. Bunların arasında edimselliği bedensellikten üstün görmek, hazzı acıyı tercih etmek ve toplumsal başarıyı entelektüel başarı, bedensel uyum sağlama ve aktif siyasal katılım üzerinden tarif etmek vardır. Sakat bedenin toplumsal inşa kuramını mahsedilmesi zor görünür. Sakatlık aynı anda onun hem iyi örneği hem de kayda değer bir karşı örneğidir. Foucault'a göre delilik, suç ve cinsellik modern icatlardır ve Foucault'un en önemli yazıları bu icatların toplumsal baskı ve dışlama ile ilişkisini irdelemeye ayrılmıştır. Sakatlık araştırmacıları şu anda sakat kişilerin modern çağ öncesinde daha iyi durumda olup olmadıklarını tartışıyorlar. Bu tartışma genellikle toplumsal inşa görüşüne dayanır. Birçok örnekten biri Davis'in çığır açıcı körlük çalışması Enforcing Normalcy Disability, Deafness and the Body'de 1995 anlatılır. Bu inceleme bildiğimiz anlamıyla sakatlığın 18. ve 19. yüzyılda görece örgütlü hale gelmiş olan bir toplumsal güdümlü ilişki olduğunu savunur. Bu ilişki ekonomik ve toplumsal etkenlerden beslenir ve bizim suç, cinsellik, toplumsal cinsiyet, hastalık, mağduriyet ve bunun gibi diye adlandırmaya başladığımız bedeni kontrol etme ve düzenleme konusundaki daha genel bir projenin parçası olarak görülebilir. Sanayi öncesi toplumlar, yeti eğitimleri olan kişilere elbette kibarcı olmamakla beraber toplumsal dokunun bir parçası olarak yaklaşırken, sanayi sonrası toplumlar kibarlığı kurumsallaştırarak bu tür bireyleri sakatlık söylemi yoluyla yalıtıp toplum dışına itmişlerdir. Davis, 1995 sayfa 3. Ayrıca bakınız Simi Linton V'de özellikle de 6. Martha Edwards, Michael Oliver'ın The Politics of Disablement, A Sociological Approach 1990 ve James Trent'in Inventing the Feeble Mind, A History of Mental Retardation in the United States 1984 eserleri. Bu konuların onu sakatlık temsiliyle ilgilenmeye sevk etmesinde şaşılacak bir yan yoktur. Ama sakatlığa yaklaşımı toplumsal inşa argümanında eserlerinin başka yerlerinde her zaman görülmeyen karışıklıkları ortaya serer. Hapishanenin doğuşunda 1975, Uysal Bedenler üzerine bölüm, modern çağ öncesindeki ideal asker figürünü tarif ederek başlar. Asker, uzaktan tanınabilen biriydi. Belli göstergeleri vardı. Kuvvetinin ve cesaretinin doğal göstergeleri. Ama aynı zamanda gururunun işaretleri. Bedeni, kuvvetinin ve yürekliliğinin armasıydı. AG'ye, sayfa 135. Foucault, askerin bedenine dair sağlığın egemen olduğu uzun bir tasvir de sunar. Dik baş, içeri çekilen karın, geniş omuzlar, uzun kollar, ince uzun bacaklar ve kuru ayaklar. AG'ye, sayfa 135. Amacı bu askerle modern çağın askeri arasındaki farkı göstermektir. 18. yüzyılın ikinci yarısı, asker kendi kendini imal eden bir şey haline gelmiştir. Şekli olmayan bir hamurdan, becerisi olmayan bir bedenden ihtiyaç duyulan bir makine yapılmıştır. Duruşlar yavaş yavaş dikleştirilmiş, hesaplı kitaplı bir zorlama bedenin her bir parçasında dolaşarak ona egemen olmuş, bütüne boyun eğdirilmiş, onu sürekli olarak kullanıma hazır hale getirmiştir. AG'ye, sayfa 135. İki beden fikri arasındaki karşılık daha keskin olamazdı. Foucault, modern çağ öncesi askerin sağlığını ve dirayetini anlatmak için doğal metaforlara başvururken, modern çağdaki askeri kasten şekil verilebilir, zayıf ve makinemsi bir varlık olarak resmeder. Uysallık, sakatlığa benzemeye başlar ve kutlayıcı bir terim olarak kullanılmaz. Uysal beden kötü bir icattır. Tabi kılınabilecek, kullanılabilecek, dönüştürülebilecek ve ilerletebilecek bir bedendir. AG'ye, sayfa 136. Uysal bedenin, modern çağın icat ettiği ve artık yegane beden olarak tanınan bedenin arkasında sağlam beden saklıdır. Foucault'un izahı, esenliğin ve sağlamlığın modern çağa girmek için feda edildiği düşüşün bir yeniden anlatımıdır. Yeni uysal beden, sağlam bedenin yerini alır. Sağlık ve doğallık kaybolup gider. İnsanlar makineyi daha fazla andırırlar. Uysal beden, desteklere ve kısıtlamalara ihtiyaç duyar. Her hareket hesaba dayalıdır. Bu arada, yeri gelmişken belirtelim, bu anlatı Foucault'un uysal ya da sakat beden izahıyla sınırlı değildir. Foucault'un delilik, cinsellik ve suç üzerine gözlemlerine de bu anlatı egemendir. Her birinin altında daha özgür ve zararsız bir versiyon saklıdır. Mantıksızlıktan daha deli olan bir delilik, modern cinselliklerin herhangi bir çoğulundan daha çok biçimli şekilde sapık bir cinsiyet, suç yasasının tahayyül ettiğinden daha korkunç ve sosyallikten uzak bir suç. Foucault'un modern tarihin özündeki dışlama yapısını çok güçlü bir şekilde ortaya serdiği sık sık ifade edilir ama dışlanmış olanı beden ile zihne dair daha saf ve uygun anlayışlar olarak tarif ettiği hiç belirtilmemiştir. Elbette bu tablo yanlıştır ve birçok sakatlık araştırmacısı bunu bilir. Yakın dönem beden kuramının iddiaları ne olursa olsun sakat bedenle asla yüzleşmediğini anlıyor bu araştırmacılar. Bu kuram en bariz şekliyle uysal bedeni yok edilmesi gereken bir şer olarak temsil eder. Fakat eğer uysal beden sakatsa, yakın dönem beden kuramı sağlamcı toplumun en iğrenç önyargılarını yeniden üretmiş demektir. Leonard Davis, sakatlığın sağlamcı toplum için olduğu kadar kuram söylemi içinde bir kabus olduğunu savunur ve mevcut kuramın bedenin acı gerçekliklerinden nasıl kaçındığına dair özlü bir izah sunar. Beden bir jouissance, haz zevk alanı, bir yerli haz bahçesi, akla baş kaldıran, egemen kültürü ve onun katı erk yüklü beden anlayışını kıyasıya eleştiren bir aşırılığın sahnesi olarak görülüyor. Bu bedenin kabusu, deforme, sakat, uzvu kesilmiş, bir yerleri kırılmış, hastalıklı bedendir. Bu düzgün olmayan resimle yüzleşmektense, eleştirmen cinselliğin alışkanlıklarına, yağlama şerhine, metin olarak beden lügatine, metinler arasının çok dililiğine, şizofreninin hayali diline döner. Ama farklı şekilde sağlam olanın bedenine hemen hemen hiç uğramaz. Davis, 1995, sayfa 5. Susan Bordo'da plastik beden diye adlandırdığı postmodern haz bedenini eleştirir ve bedenlerimizi her zaman kendimizin seçemeyeceğini söyler. Yakın dönem beden kuramında heterojenliğe ve belirsizliğe yapılan vurgunun bedenleşmemiş özgürlük idealini yansıttığını açıklar. Bu kuramsal eğilim, sakat kişilerin deneyimleriyle çalışmasının yanı sıra tıbbi modellerde sık sık görülen tahayyül serbest olduğu sürece bedenin maddi olmadığı, önemsiz olduğu fantezisini alaya alır. Bakınız, Bordo sayfa 38-9, 227-8, 247 ve 275. Birçok toplumsal inşacı, modern toplumun baskıcı aygıtının merceğinden bakarak herhangi bir bedeni anlamanın son derece güç olduğunu varsayar. Ama olur da bir tanesini görmeyi başardıklarında bu nadiren sakat bir bedendir. Bu beden genellikle kendini iyi hisseden ve iyi görünen bir bedendir. Kendisi için yeni türde hazlar, yeni kullanımlar ve hep daha fazla iktidar keşfetmenin kıyısında olan bir beden. Temsil siyaseti için temel mesele bedenlerin sonsuza değin yorumlanabilir olup olmadığı değil, belli bedenlerin kusurlu olarak belirlenip belirlenemeyeceği ve bu bedenlere sahip insanların kamusal alanda kendi çıkarlarını nasıl düzgün bir şekilde temsil edebilecekleridir. Daha kat edilecek çok yol olmasına karşın, bugün sakat kişilerin kusurlu olarak damgalanmaması gerektiğine inanan insan sayısı çok çok daha fazladır. Ama bu bedenlerin kamusal alanda kendi çıkarlarını nasıl temsil edebileceklerini düşünmeye bile başlamadık. Zira temsil kuramlarımız bu bedenleri dikkate almaz. Ancak sakat bedenlerin hem siyasal hem de başka türlü temsil sürecinin nasıl değiştirdiklerini düşünerek erişim olanağının oy haklarıyla ilintisi mevcut siyasal öznellik kuramlarının zihinsel yeti eğitimi olanlar için yurttaşlığı sınırladığı ve ekonomi kuramlarının sakat kişileri neden yük olarak gördüğü gibi zor meseleleri kavramaya başlayabiliriz. 8. ayrımın sonu sayfa 87.